Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa tek parti yönetiminden çok partili hayata dönüşü, böyle diyorum çünkü Türkiye daha önce de çok partili hayat tecrübesi yaşamıştı. Bu dönüş çerçevesinde kurulan siyasi partileri, yürütülen siyasi mücadeleyi 1947'de yapılması gerekirken 1946'ya alınan erken seçimi, bu erken seçimde yaşanan açık oy gizli tasnif sistemini, bunun meydana getirdiği büyük tahribatı ve Demokrat Parti'nin bu dönemde yürüttüğü makul, mutedil muhalefeti, meşru muhalefeti anlattık. Bu muhalefet sayesinde 46'daki seçim yolsuzluklarından sonra Demokrat Parti'nin önü giderek açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi reformlara yumuşamaya, kendini değiştirmeye yöneldi. Hem kadro düzeyinde hem politika düzeyinde. Bunun mekanı kurultaylardı. Kurultaylar üzerinden bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Diğer taraftan tek parti yönetiminin, bu savaş döneminin, sıkı yönetiminin, dünyadaki bu liberal olmayan müdahaleci ekonomi döneminin bir takım kalıntılarını Cumhuriyet Halk Partisi temizlemeye gayret etti. Hem yeni Türkiye'yi hem de yeni dünyaya intibak etmeye çalıştı. Hem parti düzeyinde hem de rejim düzeyinde. Bunlar rejimde yumuşamalar getirdi. Nihayet seçim sistemi değişti. Bu seçim sisteminin tatbik edilmesi sayesinde, gizli oy, açık tasnif sayesinde Türkiye serbest bir seçim gerçekleştirdi ve 14 Mayıs 1950'de Türk milleti kendi yöneticilerini kendisi seçti ve seçtikleri yöneticiler de barışçı bir şekilde iktidara geldiler. Bu büyük bir başarıydı. Hem CHP açısından hem Demokrat Parti açısından. Bu büyük başarıyı mütakiben Demokrat Parti'nin başarıları geldi. İktidarda Demokrat Parti kalkınma alanında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Aynı zamanda CHP'nin başlattığı bu yumuşama faaliyetlerine devam ettirdi. Demokratik bir şekilde yaraların sarıldığı bir 10 yıl geçirdi Türkiye. Giderek rejimin ana unsuru haline gelen bürokratik zümrelerin geri adım atmaya, geriletilmesine yönelik reformlar Demokrat Parti iktidarını bu kesimlerle bir mücadeleye sürükledi. Bu bürokratik zümreler bir reaksiyon göstermeye başladılar. Özellikle gizli açık bu reaksiyon askeri kesimde cuntalaşmayı beraberinde getirdi. 27 Mayıs 1960 darbesini mütakiben de hem cuntacılığın önü açıldı hem de 61 Anayasası ile beraber çoğunluğun yönetme hakkını elinden alacak bir vesayet sistemi inşa edilmeye çalışıldı. Bunun neticesinde Türkiye 60'lı yıllarda işte 65'e kadar tam demokrasiye, çok partili hayata geçtiğini söyleyemeyiz. Milli Birlik Komitesi ve Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası müdahalelerine devam etti. Ancak 65'te çok açık bir şekilde Adalet Partisi tek başına iktidara gelecek kadar oy alınca %53'e yakın. Ancak o zaman Adalet Partisi'nin iktidarına, tırnak içerisinde söylüyorum, izin verildi. Çünkü iktidar olduktan sonra da Adalet Partisi'nin üzerinde bu kesimlerin baskılarının devam ettiğini, hemen iktidara gelir gelmez bir takım gizli muhturalar vesaireler verildiğini, hareketlerinin kontrol altına alınmaya çalışıldığını, bazı siyasi hamlelerinde geri adım zorlandığını biliyoruz. Ki Adalet Partisi işte daha öncesinde, yani 61'den sonra genel merkezi basılan, darbecilerin bulunduğu kesimler tarafından genel merkezi basılan, taşlanan, Adalet Partisi'ne yakın gazetelerin, matbaalarının basıldığı bir dönemde yaşamış durumdaydı. 65-69 arasında bir yandan ekonomi, diğer yandan siyaseti yumuşak, mutedil bir şekilde kontrol altına almaya çalıştıysa da Adalet Partisi, keza 69'daki tek başına iktidarıyla beraber bunda muvaffak olamadı. Cuntacılar baskılarını artırdılar ve nihayet o dönemde gelişen grupların planladığı 9 Mart darbe teşebbüsü netice itibariyle 1971'de 12 Mart darbesiyle engellendi. Bu darbe teşebbüsünden haberdar olan ordu üst yönetimi, istihbarat, bunlar bir araya gelmek suretiyle başka bir darbe planladılar. Bu darbe planlayan grupları da ordudan tasfiye etmeye çalıştılar. 71-73 arasında darbecilerin kontrolünde meclisin açık olduğu bir takım hükümetler söz konusu oldu. Darbeciler bu hükümetleri meclis içinden kompoze ettiler ama esas itibariyle dışarıdan teknokratlar da katıldı. Ve burada kendilerince reform olarak gördükleri bir takım faaliyetleri hayata geçirmeye çalıştılar. 73'te de seçimler oldu. Bu seçimleri müteakiben Türkiye siyasi merkezin dağıldığı, koalisyonların yaşandığı, bu manada istikrarsızlığın devam ettiği, dünyadaki ekonomide yaşanan problemlerin petrol krizinin başta olmak üzere tetiklediği ekonomideki kötü dalganın da Türkiye'nin üzerindeki etkilerini hissettiğimiz bir döneme girdi. Bu 73 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 12 Mart'tan sonra yapılan ilk seçimlerde işte Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Millet Partisi, Türkiye Birlik Partisi seçimlere katıldılar. Keza Milli Selamet Partisi ile Adalet Partisi'nden kopanların kurduğu Demokratik Parti de seçimlere katıldı. Milli Selamet Partisi bu dönemde kapatılan Milli Nizam Partisi'nin devamıydı. Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hatırlayacaksınız geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Umudumuz Ecevit sloganıyla Ortanın Solu projesini hayata geçiren, İsmet İnönü'nün projesini aslında hayata geçiren ve onu daha ileriye taşıyan Bülent Ecevit'in parti içinde iktidara geldiği, Bülent Ecevit'le beraber Bülent Ecevit'in etrafındaki grubun iktidara geldiği bir dönem söz konusu oldu. Bu Umudumuz Ecevit sloganıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu yenilenme iddiasıyla bu seçimlerden %33,3 oyla birinci çıktı. Çünkü Adalet Partisi'nin üzerinde bu 12 Mart darbesi ve Demokratik Parti'nin ayrılması sebebiyle bir bölünme söz konusu olmuştu. Buradan Adalet Partisi %30 oy aldı. Milli Selamet Partisi %11,8. Demokratik Parti %11,9. Cumhuriyetçi Güven Partisi 5,3. MHP 3,4. Türkiye Birlik Partisi de %1,1 oy aldı. Netice itibariyle bir yani dağılma, siyasi merkezin dağıldığı bir kompozisyon ortaya çıktı. Bundan sonra koalisyonların yaşanacağı bir döneme işaret ediyordu. Bu 74 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından onaylanarak göreve başladı. 14 Ekim 1973'teki seçimlerden sonra dikkat buyurun Ekim, Kasım, Aralık bu üçüncü ay yani üçüncü ayda hükümet kurulabiliyor. Bir koalisyon hükümeti kurulabiliyor. 7 partinin temsil edildiği Millet Meclisi'nde çoğunluğun desteğini alabilecek bir koalisyon hükümeti çıkarabilmek oldukça güçtü. Seçimden birinci parti olarak çıkan CHP'nin hükümeti kurabilmesi için sağ partilerden birini yanına alması gerekiyordu. Ama bu çok zor görünüyordu. Sağ partilerin kendi aralarında bir koalisyon kurmaları da pek mümkün değildi. Demokratik Parti Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulacak bir koalisyon hükümetine hiç de sıcak bakmıyordu. CHP ve Adalet Partisi ile koalisyona girip girmeme konusunda açık bir tavır göstermeyen Milli Selamet Partisi sembolündeki gibi tam bir anahtar parti haline gelmişti. Milli Selamet Partisi'nin sembolü eski usul yapılmış bir anahtardı. Öteki küçük partilerin koalisyonun oluşumunu etkileyecek sayıda milletvekilleri yoktu. Bu bakımdan Demokratik Parti ve işte Milli Selamet Partisi'nin pozisyonu hayati derecede önemliydi. Cumhurbaşkanı Korutürk demokratik geleneklere uyarak hükümet kurma görevini 27 Ekim 1973'te seçimden birinci parti olarak çıkan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi. Yaptığı temaslar sonucunda hükümeti kuramayacağına karar getiren Ecevit 7 Kasım'da görevi iade etti. Korutürk 12 Kasım'da görevi bu kez Süleyman Demirel'e, Adalet Partisi Genel Başkanı'na verdi. Hükümeti kurmayı başaramayan Demirel de 17 Kasım'da görevi iade etti. Hükümet krizi sürerken 9 Aralık'ta yerel seçimler yapıldı ve CHP, Adalet Partisi'ni bir kez daha geride bırakarak bu seçimlerden de birinci parti olarak çıktı. Bu arada 18 Aralık'ta CHP milletvekili Kemal Güven Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Yıl sona ererken Korutürk bu kez Cumhuriyet Senatosu kontenjan üyesi ve 12 Mart ara rejiminin son başbakanı Naim Talü'yü hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ama Talü de yaptığı temaslar sonucunda hükümeti kuramayarak görevi iade etti. Bu arada CHP çevrelerinde MSP ile bir koalisyona girilmesi fikri ağırlık kazanmaya başladı. CHP yönetimi ve tabanı seçimlerden birinci parti olarak çıkan partilerini her ne olursa olsun hükümette görmek istiyordu. Birçok CHP'li İslami bir motif altında da olsa geniş halk yığınlarının haklarını savunmaya çalışan, dolayısıyla özellikle ekonomik alanda CHP ile birçok konuda benzer görüşlere sahip MSP ile bir koalisyon yapılabileceğini düşünüyordu. Evet, 14 Ocak 1974'te CHP-MSP koalisyon hükümetine ilişkin protokol hazırlandı. Bunun üzerine Korutürk 16 Ocak'ta görevi yeniden Ecevit'e verdi. Ecevit'in başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümeti 25 Ocak'ta açıklandı. Kabinede CHP Başbakan dahil 18, MSP 7 üye ile temsil ediliyordu. Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına getirildi. Korutürk 26 Ocak'ta hükümeti onayladı. 1 Şubat'ta hükümet programı Millet Meclisi'nde okundu. 7 Şubat'ta hükümet 2 çekimser 136 ret oyuna karşılık 235 oyla güven oyu aldı. Şimdi tabii şunun da altını çizmek lazım. Bu yeni bir döneme işaret ediyor. Yani sağ aslında ezici bir çoğunluk içerisinde %65'in üzerinde bir oyu var sağ kesimin. Ama belli kesimler özellikle darbenin muhatabı olarak görülen Adalet Partisi yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında bir hükümet kurulmasını tercih ediyor. Tabii burada aynı zamanda sağ kesimin kendi içerisindeki bölünmüşlüğü, işte Demokratik Parti'nin Adalet Partisi'nden ayrılmış olması ve birbirlerine olan ilişkilerin sert bir dozajda, çünkü aralarında yeni ayrıldıkları için sert bir rekabet söz konusu. Keza Milli Selamet Partisi'nin kurucusu Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın daha önce Odalar Birliği'nden itibaren, işte Adalet Partisi'ne girmek isteyip izin verilmemesinden itibaren Süleyman Demirel'le ve Adalet Partisi ile aralarının açıldığı, o yüzden de ayrı bir parti kurmak için Milli Nizam Partisi tecrübesine yöneldiğini biliyoruz. Yani bu bakımdan da şunu da söylemek lazım. Bu tür baskıların da tabiatıyla, etkisiyle bu sağın büyük partisi de kendi içerisindeki büyük grubu veya kendisine gelebilecek isimleri absorbe etmekte, emmekte, onları yönetmekte zorluklar çekti. Süleyman Demirel'in böyle bir tecrübe eksikliği söz konusuydu. Nitekim bunu şununla bağlayarak bir programı tamamlayalım. 3 Kasım 2002'den sonra Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara gelince Süleyman Demirel eski Cumhurbaşkanı, eski Başbakan olarak bu seçimin galibi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti ve orada şunu söyledi. En büyük zorluğunuz, en büyük imtihanınız büyük grubunuzu yönetmektir. Biz bunu 12 Mart döneminde başaramadık ve o yüzden büyük hatalar yaptık. Siz buna dikkat edin demişti. Süleyman Demirel bu o dönemde tecrübe eksikliğini daha sonra yaşadıklarıyla telafi etmiş ve parti içlerindeki özellikle büyük grupların, büyük partilerin parti içi iktidar dengelerini, ilişkileri yönetmek bakımından özel bir gayretlerin olması lazım geldiğini söylemişti. Tabii bu dediğim gibi daha önce bu tecrübeye sahip olmuş olsaydı belki Türkiye'nin siyasi tarihi başka bir mecradan akacaktı. Evet değerli dinleyiciler, haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize saygılar sunuyorum.
Dünden yarına Türkiye.